Ayrım 31. Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı, sayfa 405. Temmuz 1. Saatçı kararı temyiz etti. Haksız olduğunu biliyordu ama temyiz kararın bir eksiğini bulup da bozacak olursa, Behzat'ın en az bir yıl daha dertli yaşayacağını, mahkemenin ödemesine karar verdiği yargılama giderlerini kendisinden alamayacağını, yeniden keşif giderleri ödemek zorunda kalacağını da biliyordu. Gene biliyordu ki, çevresinde herkesin kendisinden çekinmesinin nedeni, ömrü boyunca kendi dediğinin dışında kimseyle uzlaşmaya yanaşmaması, kimseye iyilik etmeyi aklından geçirmeyişi, kendisine karşı gelenleri de hiçbir zaman bağışlamayışıydı. Hangi işte olursa olsun karşısındakini sonuna kadar uğraştırdıkça, çevresinden gördüğü saygının arttığı kanısındaydı. Saatçı kararı temyiz ettikten bir hafta sonra yanında kahyası Salih ile Nihat'ın yazıhanesine geldi. Salih'in oğlu kız kaçırmış, tutuklanmıştı. Nihat'ın çocuğun davasını almasını istedi. Nihat 1-2 aya kadar kasabadan ayrılacağı için yeni iş almıyordu bir süredir. Bu davayı da almak istemedi. Saatçı sonuçlanmayan davalarını ne yapacağını sordu Nihat'a. İzmir'den avukat arkadaşlarına devredeceğini öğrendi. Siz hele şimdi bizim Salih'in davasını alın, siz kasabadan ayrılıncaya kadar bana kalırsa bu dava sonuçlanır. Ama sonuçlanmazsa o zaman yeni bir çare düşünürüz diye diretti. Ücret konusunda belki de sonradan Salih'ten keseceği için kasaba ölçülerine göre de geniş davrandı. Ertesi gün Behzat göründü yazıhanesinde, elleri dudakları titreyerek rengi uça uça, "Bey," dedi, "duydum da inanmadım." "Neymiş o inanmadığın?" ''Sen bizim saatçının vekili olmuşsun. Saatçının değil, kahyası Salih'in oğlunun.'' Behzat sarardı, yutkundu. ''Aynı şey. Nihat eskiden olsa kovardı karşısında bu türlü konuşmaya başlayanı. Kasabadan ayrılma hazırlıklarına başlayalı beri ölçüsüz bir hoşgörülük gelmişti davranışlarına. Niye aynı şey? Onun da saatçıdan çıkacak sayılır parası.'' Saçmalıyordu açık açık. Nihat karşılık vermek istemedi. Kenan oturduğu yerden kalkıp saldıracakmış gibiydi Behzat'a. Behzat'ın elleri dudakları daha çok titremeye başladı. Rengi büsbütün uçtu. Ne yapalım? Biz fakir insanlarız. İstediğiniz kadar para yetiştiremeyiz size. Nihat sinirlendi sonunda. Behzat efendi, sen benden acı bir söz duymadan çekip gitsen iyi olacak şuradan. Hadi git, aklını başına aldıktan sonra gel. Kenan kalktı, kapıyı açtı. Hadi yürü. Behzat olduğu yerden kımıldamadan kapıya baktı, Kenan'a baktı, Nihat'a baktı, küçüldü küçüldü. Utanıyordu, dokunsalar ağlayacak gibiydi. Sesi yumuşadı. Affedersin bebeği, kalbini kırdımsa çok affedersin. Benimkisi hep fakirlikten, hep canımın yandığından. İnan istesem de tatlı bir söz söylemek gelmez içimden. Ağzımdan çıkmaz sanki, çok affedersin. Ben nasıl düşman olmayayım o saatçıya? Baksana dünya kadar malı var elinde. Hala kalkmış benim gibi bir fakirin kol kadar dalı ile uğraşır. Nihat biliyordu davanın kendi dediği gibi sonuçlanmasının onu sevindirmediğini. Biliyordu ki Behzat'ın istediği salt o ağacı kurtarmak değil, çoluk çocuğu ile ekebileceği daha en azından 10 dönüm tarlaydı saatçı ile uğraşırken. Ama ne gelirdi kendi elinden? Saatçının tarlalarından birini alıp da Behzat'a veremezdi ki. 2. Temmuz ortalarındaydı. İbrahim Kahya o akşam tarla komşusu Sarı Hüseyin ile beraber içti. Yatsıdan sonra ikisi beygirleriyle kasabadan beraber ayrıldılar. Tarlalarına kadar bir saatten uzun yolları vardı. Malgacı Ovası'na kadar Kahya'nın beygiri önde, Sarı Hüseyin'in beygiri arkada, yol kıyısından Çeşme şosesini izlediler. Malgaca'da şoseyi bırakıp Ukuf'a giden toprak yola sapınca yan yana getirdiler beygirlerini. Gece aysızdı. Yaz gecelerinin o nereden fışkırdığı bilinmez ışığı, yine de yolu, birbirlerinin yüzünü, elini, kolunu seçmelerine yetiyordu. Yolun daralan yerlerinde birinden biri geri kalıyor, yol genişleyince yine beygirlerini yan yana getiriyor, az konuşup çok cigara içerek yol alıyorlardı. Kuru bir dereyi geçtiler, yağcılar yolunu sağda bıraktılar. Birbirinden çok uzak düşen damlar karanlıklar içindeydi ovada. Gecenin sessizliği, dinginliği susturdu ikisini de. Bir süre hiç konuşmadılar. Beygirlerinin adımları, soluk alışları büyüdü o sessizliğin içinde. O geceyi dinlerlerken bir kurşun vınladı gerilerden. Kahya sert demir parçasının hızlı vuruşunu, katılığını duydu ciğerinde. Beygirinin üstünde sarsıldı. sol elini sırtına atınca parmak uçları kanının sıcaklığına değdi, vuruldum dedi. Semer'in ön kaşlarına sarıldı iki eliyle. Öne doğru sarktı, dizleri üstünde duran ceketi kaydı, yere düştü. Sarı Hüseyin atladı beygirinden. Kahya'yı kucakladı, yere indirdi. Çok uzaklarda 2-3 köpek sürekli bir havlama tutturdular. Çok geçmeden köpek havlamaları tekliğe tekliğe kesildi. Ne kurşun atılmış ne köpekler havlamış gibi eski sessizliğine döndü ova. Sağ kürek kemiğinin altındaydı yara, kanıyordu. Gecenin o saatinde ne yapacağını kestiremiyordu Sarı Hüseyin. Kahya'yı orada bırakıp araba otomobil aramaya gitse, dönüşte sağ bulup bulamayacağını bilemiyordu. Gittikçe kuvvetten düşüyor, güçlükle konuşuyordu Kahya. Başlarına geleni kabullenmiş gibiydi, hiçbir şey istemiyordu Hüseyin'den. Yüzü koyun yatırdı Kahya'yı. Kımıldama, biraz kanasın, kan içine akmasın dedi. Doğru mu yanlış mı yaptığını bilmiyordu bunu söylerken. Bir yerlerden böyle yapmak gerektiği aklında kalmış gibiydi. Yarayı açtı. Heybesindeki tütün paketlerinden ikisinin tütününü yaranın üstüne boşalttı. Paket kağıtlarının içini gazlı bez gibi yaranın üstüne bastırdı. Belinden kuşağını çözdü. Kahya'nın omuzundan aşırıp kolu altından göğsünde dolayarak yarayı sardı. Kahya'yı kucakladı, beygirine bindirdi. Kendi de binip Kahya'yı dizleri üstüne aldı. Malgaca üstünden içmelere döndü. Oradan bir taksi bulup Urla Sağlık Merkezi'ne götürdüler yaralıyı. Nöbetçi doktor yarayı açıp temizledi. Karakola haber verdi. Kurşun içerideydi. Yaranın göğüste çıkışı yoktu. Ameliyat gerekiyordu. İzmir'den sağlık arabası gelinceye kadar karakol kumandanı Kahya ile Sarı Hüseyin'i dinledi. İkisi de kumandana fazla bir bilgi veremediler. Sağlık arabası Kahya'yı alıp İzmir'e götürdü. Sarı Hüseyin komşusunu yalnız bırakmadı. İzmir Memleket Hastanesi'ne yatırdıktan sonra ertesi sabah Urla'ya döndü. Nihat Kahya'nın vurulduğunu sabah yazıhanesine gelince öğrendi. Kahya'nın büyük oğlu sabahtan beri iki kez onu aramıştı. Çıktı. Kahya'nın oğlunu karakolun önünde olay yerine gitmek için otomobile binen savcı, kumandan, gece Kahya'nın yarasını saran nöbetçi doktor Sarı Hüseyin ile beraber buldu. Görevliler yanlarına iki jandarma ile savcılığın yazıcısını da aldılar. İki taksiye bölündüler. Nihat da onlara katıldı. Malgaca'dan içeriye ilerlerken bu kuşluk saatlerinde bile insansız, sessizdi geçtikleri yerler. Sağda makilikler, zeytinliklerle örtülü bir bayır, solda ekini biçilmiş, harmanı dövülmüş boş tarlalar ile genotlaklar uzuyordu. Sarı Hüseyin'in burası dediği yerde durdular. Arabadan indiler. Toprak yolun üstüne ufalanmış küçük taşlara bulaşan kan lekelerini buldular. Çevrelerinin boşluğu şaşırtıcıydı. En yakından bile bir kurşun atımı ötelerindeydi. Durdukları yerde ne arayacaklarını bilemeden bir süre bakındılar. Savcı ile kumandan sordu. Sarı Hüseyin karşılık verdi. Hüseyin'in beygiri solda, Kahya'nın beygiri sağda gidiyorlardı. Bir 10 dakika sonra damlarında olacaklardı. Kurşunun ardından ne çalı çırpı hışırtısı, ne ayak ne de nal sesi duymuştu. Doktor Hüseyin'in anlattıklarıyla sardığı yaranın durumunu birleştiriyor, kurşunun bayırdan atılması gerektiğini söylüyordu. Kim atabilirdi kurşunu? Atan kimi vurmak istemişti? Hüseyin'i mi yoksa Kahya'yı mı? Kahya açık bir şey söylememişti gece alınan ifadesinde. Sarı Hüseyin de bir şey söyleyemiyordu. Kendileri kimseye düşman değildi. Kimseden de düşmanlık beklemiyorlardı. Düşünüp ama bilinmez ki diye bağlıyorlardı ikisi de sözlerini. Böyle iki otomobil dolduran bir kalabalık yolun üstünde durmuş, Kahya'nın nasıl vurulduğunu araştırırken bu insansız bomboş kırlar korku veriyordu Nihat'a. Sanki her an bir çalının dibinden, bir ağacın arkasından bir kurşun kopup gelebilir, içlerinden birini yere serebilirdi. Bir süre olay yerinde kaldılar. Savcı tutanağı düzenledi. Otomobillere binip dönmek için yola çıktılar. Malgaca'da şoseye çıkıncaya kadar yarım saat içinde biri eşekli biri de yaya iki köylü ile karşılaştılar geçtikleri yolda. Kim bilir nereden, kim bilir kimin sallayacağı iki kurşuna bağlıydı ikisinin de canı. Nihat az önceki duygularının etkisi altında bu türlü düşünüyordu ama o köylüler akıllarından bile geçirmez görünüyorlardı böyle bir tehlikeyi. Akıllarına hiçbir şey getirmeden de her günkü yollarını aşacaklar, sağ salim varacaklardı damlarına. Çünkü kendileri akıllarından geçirmiyorlardı kimseyi öldürmeyi. Çünkü ne yasa, ne bekçi, ne jandarmaydı bu kırlarda can güvenliğini sağlayan. Herkes kendi can güvenliğini, başkasının can güvenliğini sağlamakta gördüğü içindir ki insanlar birbirini boğazlayıp kurşunlamadan yaşayıp gidiyorlardı bu kırlarda. Nihat ertesi gün öğleden sonra İzmir'e gitti. Hastanede Kahya'yı aradı. Hastaların saçlarından, yüzlerinden başka bütün eşyaları bembeyaz görünen, bütün yatakları dolu çok büyük bir koğuşta yatıyordu Kahya. Sırtını yastığına dayamış, biraz doğrulmuştu yatağında. Sancıyordu yarası. Yüz çizgileri geriliydi. Kurşun içeride dedi Nihat'a. Nihat doktorlardan öğrenmişti bir gün önce sabahtan ameliyat edildiğini. Kurşunun ciğerinden çıkarıldığını. O, yalan, çıkaramadılar diyordu hala. Ben duyuyorum kurşunun içeride olduğunu, içimi oyduğunu. Koğuşun öbür ucunda bir hastadan ay diye bir ses koptu. Kahya pek uzun bakamadı o tarafa. Bu sabah getirdiler dedi. Dün akşam o yatakta yatan öldü. Nihat Kahya'yı bütün hastanelerde görülen o kayıtsızlık, o kanıksama havası içinde yalnız bırakarak koğuştan ayrıldı. 3 gün sonra oğlu Kahya'nın ölüsünü aldı getirdi hastaneden. Öğle namazını kıldıktan sonra Kahya'yı kasaba mezarlığında toprağa verdiler. İş zamanıydı. Herkes kırlarda tarlasındaydı. Cenaze pek kalabalık olmadı. Camiden sonra mezarlığa giderken, mezarlıktan dönerken hep konuşulan kimin vurduğuydu Kahya'yı. Elbette vardı birinin bir kuyruk acısı ama kimin? Ağustos 1. Bütün Temmuz, sonra da Ağustos, kızgın güneş günlerce gökte tek başına kaldı. Küçük, akpak, arınmış bulutlar bile gölge etmeden geçip gittiler kasabanın üstünden. Yalnız bir gün, o da bir gün içinde topu topu bir saat bile değil, bu dediğim günlerin dışında kaldı. Ağustos'un 3. haftası sonunda ikindiye doğruydu. Karaburun dağlarının üstünde gök bulutlandı, sonra karardı. O karanlık hafif bir rüzgarın önünde Karaburun dağlarının üstünden kopup yürüdü. Küçük bir buluttu. Top top yuvarlana yuvarlana geldi. Akpınar üstü ile kuşçular arasında durdu, güneşi kapadı. Aşağıda kararan gölgelenen ovada, çardaklarda, damlarda, bağ kulelerinde kim varsa koşuşmaya başladılar. Geç kesilen bazı bağların üzümleri henüz sergideydi. Tütünlerin uç yaprakları kırman dallarda, daha da kuruyanları yerde sergide. Sergilerdeki tütünleri kaldırdılar. Kırman dallardaki kargıları, hasırları, yorganları, kilimleri ile örttüler. Yağmur 10 dakika sürdü. O küçük bulut eridi. Güneş yeniden açtı. Örtülebilen tütünler ıslanmaktan kurtuldu. Ama sergilerdeki üzümler yağmuru yedi. Sergilenirken içine daldırıldıkları, havanın etkilerine karşı renklerini koruyan, yağlı, potasyumlu sıvadan oluşan ince zar yağmurlarla eridi. Üzümler çabucak karardı. Kuru üzüm olarak değerini yarı yarıya yitirdi. Çadırların, damların, bağ kulelerinin insanları o yağmurdan sonra üzgün girdiler akşama. Yaşlılar, babalar kahırlandılar. Ama çilelerinin daha dolmadığına hükmederek yazgılarına boyun eğdiler. Çünkü ellerinden gelecek bir şey yoktu. Yaşayışlarını değiştirebilecek yaşı geçmişlerdi. Ergenlik çağına eren, askerden yeni dönen oğullar ise içlerindeki baş kaldıran sese uyarak o akşam verdiler kararlarını. Böyle 5 gün el açtırıp 6. gün rahmetini verdikten sonra 7. gün geri alan göklere bağlayamazlardı yaşayışlarını. Gideceklerdi. Çok değil, 10-15 gün sonra bağlarda sergiler kaldırılıp tütünlerin sonu alındıktan sonra. Büyük kentlerde garson, yapı işçisi, ayak satıcısı ne türlü bir iş olursa olsun o türlü çalışmaya. 2. O yıl Mayıs ortalarında İzmir'de tanınmış bir hurda demir tüccarı öldü. Geriye yaşları 22 ile 17 arasında 3 kız ile 4 milyon lira bıraktı. 3 ay içinde kızların 3'ü de evlendi. Ortanca kızı Cengiz Girne aldı. Bu paralı evlenme Cengiz Girne'ye Perihan'ı çabuk unutturdu. Reşat Ilgaz ile Cengiz Girne'nin ortaklık anlaşmaları iyi yürüdü. Okullarının adını Özel Göztepe Koleji koydular. Ağustos ortasında açtıkları kayıtlarını umdukları gibi bir gün içinde doldurdular. Ilgazlar aylardır nişanlı gözüyle bakıyorlardı Perihan ile Nihat'a. Okullar kapandıktan sonra Perihan o yaz İstanbul'a gitmedi. İzmir'de ablasının evinde kalıp Nihat'ın kasabadan ayrılmak için işlerini yoluna koymasını bekledi. İzmir'in yaz ayları Yasemin kokan gecelerinin çoğunu o yaz Nihat'la beraber geçirdiler. Ağustos ortalarında Nihat, İstanbul'da eski bir dostundan beklediği haberi aldı. Eylül içinde İstanbul'un büyük günlük gazetelerinden birinde çalışmaya başlayacaktı. Perihan'a ise her zamanki baba dostları büyük bir devlet tekstil kuruluşunda oldukça iyi bir ücretli desinatörlük bulmuştu. Nuran, Haziran son sınavlarını da verdikten sonra İstanbul'da işe girmiş, o yaz kasabaya gelmemişti. Liseyi bitiren Orhan, tıp fakültesine girmek niyetindeydi. Nihat henüz sonuçlanmayan davalarının çoğunu avukat Sıtkı Boztepe'ye, bir kısmını da Tuğrul'a bıraktı. Evlenmek için Kurban Bayramı'nın geçmesini bekleyen Kenan'ı, Kasaba Tarım Satış Kooperatifi'nde aylıklı bir işe yerleştirdi. Ağustos çıkarken kasabadan ayrılmaya hazırdı. Allah'a ısmarladık derken Şevket Kozan, çok arayacağız sizi arkanızdan, dedi Nihat'a. Bakalım bizim Fikret ne yapacak, beğenecek mi burasını? Sizin kadar olsun dayanacak mı burada çalışmaya? Sonra üzgünlükle ekledi. Bir şey denmez ki, hayat onun. Baksanız ya bizim Urla'nın haline, ne uzar ne kısalır. Her yeni yetişen genç kaçmak için gününü bekler. Yıllardır bir kişi artmaz kasabanın insan sayısı. Benim gençliğimde 12.000'di, hala 12.000. 3. Ağustos'un son günü ağır bir yağmur sıcağı ile başladı. Kuşluğa doğru hava kapandı. Öğle olmadan bereketli bir yağmur indirdi. Yağmurun ardından batıdan yeni yeni bulutlar geldiği görüldü kasabanın üstüne. Herkesin yüzü gülüyordu. Tarlalar boştu. Geçmiş yılın sözü kapanmıştı artık. Yeni bulutlar, yeni umutlar demekti. Yağmurun arkası var. Nadasları iyice işleyecek diyorlardı. Nihat o akşam kasabadan ayrıldı. 4. Perihan ile Nihat'ın nikahı 1 Eylül Cumartesi günü çok sade bir törenle kıyıldı. Perihan'ın tanığı Tuğrul'du. Nihat'ın tanığı Reşat Ilgaz. Tanıkların dışında Perihan'ın ablası ile yeğeni, Aliye Hanım, Orhan bir de Adalet vardı nikahta. Nikaha gelenler o gün kalkan vapurla İstanbul'a uğurladılar yeni evlileri. Perihan beyaz gelinliği ile bindi vapura. Tuğrul, bu vapur bu kadar güzel bir gelin götürmemiştir diyordu onları uğurlarken. Aliye Hanım mutluydu. Orhan'la birlikte kasabadaki evlerine dönecekti o gün. Bir haftaya kadar yaz tatillerini geçirmek için Ankara'dan gelecek Nihal'i, damadını, torununu bekleyecekti. Kışa o da ayrılacaktı artık kasabadan. Tek üzüntüsü yıllarca kocası çocuklarıyla bir arada yaşadığı evini kapatmak zorunda kalacağıydı. Vapur Urla açıklarından geçerken kameradan çıktı Nihat. Küpeşte'nin önünde artık yalnız konuk olarak geldikçe görebileceği kasabanın yeşilliklerle örtülü yumuşak çizgili tepelerine daldı. Gözleri yaşarmak üzereydi. Perihan kendisini çok açan tarçın rengi yeni tayyörüyle gelip yanı başında durdu. Üzgün müsün? Gözleri dolu dolu gülümsemeye çalıştı. Affedersin. Haklısın, üzülmemek elinde değil. Biliyor musun? Bütün o derdini anlatmasını bilmeyen, adeta dilsiz gibi insanları kime bıraktım diye düşünüyorum. Perihan, haklısın diye yineledi. Ama sen gene de ödemiş sayılırsın onlara olan borcunu. Hiç değilse 5 yıl onların hizmetinde çalıştın. Hani parasız yatılı okuyanların hizmet borçlarını yerine getirmeleri gibi. Yeter mi? Perihan az düşündü. Bundan sonra da ödeyebilirsin o borcu. Nasıl? Yazarak. Onların nasıl güçlükler içinde yaşadıklarını yazılarında yansıtarak. Nihat, Perihan'ın küpeştenin üstünde duran elini avucu altında sıktı. Yazacağım çok şey var diye mırıldandı. Ertesi sabah vapur Tophane rıhtımına yanaşırken Leman Hanım yanında Muzaffer'le aşağıdan el sallıyor, kucaklayıp öpmek için sabırsızlanıyordu kızı ile damadını. Etiler, 12 Şubat 1972, 7 Ocak 1973. Kitabın sonu. 21 Temmuz 2012, sayfa 415.